Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'ya Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz. Bu akşam her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Evet, yine medeniyet coğrafyamızda yaşanan gelişmeleri bu haftada konuşmaya devam edeceğiz. Hocam öncelikle Türkiye'nin yakın zamanda başlattığı ve ara verdiği Barış Pınarı Harekatı ve sonrasında yaşanan gelişmelerle başlayalım programımıza. Zaman zaman açıklamalar geliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan tam istediğimiz gibi mutabakatlar gerçekleşmedi ya da bunun gereği yapılmıyor şeklinde açıklamalar var. Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yeniden operasyona başlama sinyali verdi. Eğer bu mutabakatın gerekleri yapılmazsa kaldığımız yerden devam ederiz dedi. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan da konuyla ilgili bir açıklama var. O da diyor ki YPG'li teröristler neredeyse tamamı çekildi ama bazı teröristlerin hala Suriye'nin kuzeyinde bulunabileceğine kanaat getiriyoruz diyor. Ne dersiniz? Mutabakatlar istenilen sonucu vermiyor mu? Verilen sözler tutulmuyor mu? Ve yakın zamanda harekatın yeniden başlayacağına dair emareler var mı? Neler söylersiniz? Buradan başlayalım.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Türkiye'nin Suriye sınırı boyunca 2011 yılından beri yaşamış olduğu terör hadiseleri, mültecilerin ülkeye giriş yapması ve arkasından bu sınırımız boyunca YPG, PKK'lıların buraya yerleşip adeta Türkiye-Arap dünyası arasında bir bariyer, bir koridor, bir terör devleti oluşturmaya kalkışması sonucu Türkiye önce Fırat Kalkanı, sonra Zeytin Dalı, arkasından Barış Pınarı Harekatı'nı yaptı. Fakat bu harekatlar yapılırken gözden kaçırılmaması gereken konu şu: biz Amerika gibi, İsrail gibi veya batılı güçler gibi havadan bombardıman yaparak ölen ölür, kalan sağlar bizimle demiyoruz. Yani bizim Mehmetçik köy köy, ev ev, sokak sokak arazi taraması yapıyor, mayınları temizliyor ve sivil halkın oraya tekrar gelmesini sağlıyor. Şimdi biz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda yaklaşık 4000 kilometre karelik bir süratı da var bunun, bir alanı kontrol altına almıştık. Sadece bu Barış Pınarı Harekatı'nda işte Akçakale Ceylanpınar hattının güneyinde, yani Tel Abyad Rasuley'nin 32 kilometre güneyine, o M24 otoyolunun olduğu, evet, bölgeye kadar kontrol altına aldığımız bölgelerde hala canlı bomba saldırıları, bu EYP dediğimiz el yapımı bombalar, hı hı, motosikletlerle, traktörlerle, mesela, uzaktan, evet, kumandalı adeta sivil katliamlar yaşanıyor. Türkiye bu bölgeyi tam kontrol altına alıncaya kadar Rusya ile, Amerika Birleşik Devletleri ile bir zımni mutabakat yaptı. Buradaki hedef şuydu: siz bu 30 kilometrelik hattan PKK'lıları, YPG'lileri çıkarırsanız biz de operasyonu durdururuz dendi. Onlar da Türkiye'yi durdurma adına böyle bir zımni anlaşmayı kabul etti. Sınırdan 10 kilometre derinliğe kadar olan bölgede de Türkiye-Rusya arasında devriyeler var. Fakat Türkiye şunu çok iyi biliyor ki yani arada bir işte 4 tane Türkiye'den, 4 tane Rusya'dan askeri aracın işte bir güzergah boyunca önceden belirlenmiş bir hatta devriye, evet, atmasıyla şehirlerin altına tüneller kazan, adeta evleri cephaneliğe çeviren, ibadethaneleri bile silah deposu haline getiren bir eli kanlı terör örgütünün öyle boşalttım dediğiyle burayı boşaltacağına inanmak oldukça zordur. Bu nedenle bu her iki tarafın da işine gelen bir konu. Hı hı. Türkiye bu işi ağırdan alarak bütün gücünü şu anda Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4000 kilometre karenin üzerinde büyük bir alan burası. Evet. Dolayısıyla o bölgedeki el yapım mayınları temizliyor, yolları onarıyor, mültecilerin oraya güvenli bir dönüş yapması için elektrik, su gibi altyapı hizmetlerini hızlı bir şekilde yapmayı planlayıp güvenlik ve asayişi sağlamaya çalışırken diğer bölgeleri şimdilik devriyelerle rolantide tutuyor. Ama önümüzdeki birkaç hafta içerisinde burada tamamen hakimiyeti sağladıktan sonra Rusya'ya şunu söyleyecektir. Yani bak gözümüzün önünde bu PKK'lılar burada duruyorlar. Ve çıkmayacakların da yani akrebin özelliği nasıl sokmaksa bunların da özelliği buradan çıkmayacaklardır. Yani bunu bir hafta sonra da bir ay sonra da bir yıl sonra da konuşsak aynı şeyi size söyleyebilirim. Mesela Tel Rifat'tan çıktılar mı? Çıkmadılar.
Evet.
Menbiş'ten çıktılar mı? Çıkmadılar. Yani hala duruyorlar. Yani bunları namlunun ucunu gösterip karşı çıkanı öldürüp kaçanları da canını kurtarırsa ancak temizlenir. Aksi takdirde böyle bir şey olmaz. İşte Türkiye'nin benim kanaatim mevcut elindeki bölgeleri deki mıntıka temizliğini yapıncaya kadar bu devriyelerle idare ediyor ama bu barış planı harekatındaki bölgede tamamen güvenliği sağlayıp otoriteyi tesis ettikten sonra gerek Fırat ile Barış Pınarı Harekatı bölgesi olan yani Aynel Arap'tan Tel Abyad'a kadar olan bölge birinci kuşak. İkincisi de bu Ceylanpınar Rasulayn hattından Kamışlı'ya, oradan da Irak sınırına yani Cizre'nin güneyindeki kalan bölgelere kadar olan yerleri mutlaka etap etap operasyonlarla Türkiye orayı temizleyecektir. Ama diğer taraf ise Türkiye nasıl olsa operasyon yapıyordu. Bunları ne kadar durdurabilirsek diye hesap yapılıyor. Yani PKK söz konusu olunca nedense Amerika, Rusya, İsrail, bütün Batı dünyası hatta Araplar bile bunlara destek veriyorlar. Bu da işin ironik bir tarafıdır diye düşünüyorum.
Evet. Bu arada Rusya'da ilginç bir gelişme yaşanmış hocam. PKK-YPG'nin orada bir bürosu bulunuyor. Rusya buna dokunmuyordu ama yine bu terör örgütüyle bağlantılı Beritan Derneği, kadın yapılanmasını içeren bir dernekmiş bu. Siyasi faaliyetlere bulaştığı gerekçesiyle Rusya bu derneği kapatmış. Kısmen olumlu bir gelişme diyebiliriz herhalde, değil mi?
Yani olaya şöyle bakmak gerekiyor. Şayet Amerika Türkiye ile yapmış olduğu mutabakatla birliklerini Irak'a çekip tamamen Suriye coğrafyasını boşaltsaydı ve sınırın 30 kilometreden daha güneyinde kalan o Rakka, Deir ez-Zor, Ebu Kemal'e kadar olan o petrol bölgelerindeki YPG'liler de rejimle ve Rusya ile anlaşmış olsalar idi. Evet. Bu Rusya'daki PKK'nın o kadın kolları uzantısına herhangi bir şey yapılacağına zerre kadar ihtimal vermez idik. Evet. Ama şu anda hala PKK'lılar tavırlarını Amerika'dan yana koydular ve Türkiye sınırından bir miktar geriye çekilseler bile o petrol bölgelerinin kontrolünü Amerikan askerleriyle birlikte yapıyor. Rejim ve Rusya'yı düşman saflarında görüyor.
Evet.
Rusya da bir kol bükme operasyonu yapıyor. Yani eğer sen Amerika'yla olan işbirliğini devam ettirdiğin sürece ben de sana bu şekilde zorluklar çıkarırım diye. Yoksa şundan emin olabiliriz. Amerika bölgeden çekilsin. YPG'liler direkt Rusya'yla iş tutacaklardır. Bu işbirliği sonucunda da Rusya hiçbir şey olmamış gibi bunlara kol kanat germeye devam edecektir. Ha Amerika Rusya bu konuda fark eden bir şey olmaz. Çünkü böyle bir kullanışlı aparatı bölgede hesabı olan, geleceğe yönelik bir takım hesapları olan güçler hani sobanın üstündeki kestaneyi elini yakarak değil maşa kullanarak almak gibi. Bunlar da uygun bir kullanışlı bir terör organizasyonu olduğu için kara harekatları için bunu yapıyorlar. Mesela YPG'lilerden bir itiraf gelmişti geçtiğimiz günlerde. Evet. Rakka Deir ez-Zor'u Amerika havadan bombalarken kara harekatını bu PKK'lılara yaptırdılar. Biz dedi 19 bine yakın
kayıp
verdik dedi. Şimdi bu az bir rakam değildir ve yani işleri bitince de bizi bir kenara koyuyorlar.
Tam da bu açıklamanın bir benzeri IKB'ye Dış İlişkiler Başkanı Safin Dizai tarafından yapılmış hocam. Hemen paylaşayım.
Evet.
Dizai Suriye krizinde terör örgütü PKK'nın Suriye Kürtlerine etkisini empoze etmeye kalkışarak oradaki işlerin yönünü değiştirdiğini belirtmiş ve terör örgütü YPG PKK'nın bu süreçte ABD tarafından bir güvenlik şirketi gibi kullanıldığını, işleri bitince de terk edildiklerini söylemiş.
Yani şimdi bunu başka türlü anlamak zaten imkansız. Evet. Yani Türkiye gibi 1952'den beri NATO'da müttefik olan bir ülke yerine sizi kullanıyorsa bir gün işiniz bitince de bir kenara konulacağınızı hesap etmeniz gerekiyor. Çünkü Türkiye ile işbirliği yapsa bu işin maliyeti daha yüksek olacağı için, daha ucuz olduğu için sizi tercih etti. İşiniz bitince de çöpe atıyor. Evet. Bundan daha makul ve mantıklı bir şey olamaz zaten.
Evet. IKB'ye demişken bu arada bir de IKB'ye Başbakanı Mesrur Barzani'den Sincar'la ilgili bir açıklama var hocam. Diyor ki Türkiye'nin Sincar ilçesindeki hedefinin PKK terör örgütü olduğunu belirtiyor. Yani bir Kürtler genellemesi yapmıyor, sadece terör örgütü diyor Barzani. Türkiye'nin bölgeyi bombalamasını istemeyenlerin Türkiye'ye de herhangi bir gerekçe vermemesi gerekiyor ifadesini
orada
kullanıyor.
Orada PKK'larla Barzani birlikleri arasında da problemler olduğu için evet, bu açıklamalarının bir sebebini de o şekilde yorumlayabiliriz.
Peki hocam. Hocam bir başka konuyla devam edelim. Gene Suriye özelinde mültecilerle ilgili olarak yaşanan gelişmelere bakalım. Yunanistan mülteci zulmüne devam ediyor. Yunan askerleri yine mültecileri bu kez tüfekle dövmüş. Yunan hudut askerlerince darp edildikten sonra Türkiye'ye zorla gönderildiklerini öne süren düzensiz göçmenler ülkemizde tedavi edilmiş hocam. Bu arada adalardaki 3 büyük mülteci kampını da Yunanistan kapatacağını açıklamış. Bu yeni inşa edilecek kapalı kamplarda giriş çıkışlarda serbest olmayacakmış. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz?
Şimdi Türkiye-Yunanistan arasındaki sınıra bir baktığımızda bizim Kapıkule sınır kapısından biz Bulgaristan'a giriyoruz. Oradan itibaren Meriç nehrini takip ederek Meriç nehrinin Talvek çizgisi sınır oluyor. Kuzey Ege'ye kadar bir kara sınırımız var Yunanistan ile.
Evet.
Bir de adalar yoluyla sınırımız var. Karadan Trakya, Batı Trakya bölgesindeki mültecileri Meriç Nehri'ne doğru itiyorlar. Arkanıza dönerseniz ateş ederiz diyorlar. Türkiye sınırına doğru deport etme olaylar var. Bir de başta Midilli Adası olmak üzere. Yani Türkiye'den herhangi bir sala binseniz, yani en iptidai bir sala, hatta iyi yüzmeyi bilen bir kişi bile yüzerek ışıkları görünen adalara, kayalıklara gidebilir. Yani Türkiye ana karasının hemen devamı niteliğindeki bu adaların da Yunanistan'a verilmiş kaptırılması, olması, verilmiş mesela olması ayrı bir bahis konusu. Şimdi o adalarda insan yaşamayan kayalıklar var. Midilli gibi, Rodos gibi, İstanköy gibi yerleşime açık büyük adalar var. Buralara çok kolay insan tacirleri tarafından mülteciler geçiriliyor ve oradan itibaren zaten Avrupa Birliği topraklarına ayak basmış oluyor mülteciler. Ancak Yunanistan'ın bu kadar insanlık dışı muamele yapması, botlarını batırması, bütün değerli eşyalarını alıp onları soyup çıplak olarak tekrar Türkiye sınırına doğru gitmeye mecbur bırakması, darp etmesi, bu darp izlerinin televizyon kameralarında bütün dünyaya yansıtılmasına rağmen Avrupa Birliği ülkelerinden, bu insan hakları şampiyonlarından tık çıkmamasının sebebi,
evet,
çünkü Yunanistan onlar adına sınır muhafızlığı yapıyor. Hı hı. Aslında Yunanistan'ı cesaretlendirenler de bizzat Batı Avrupa'daki ülkeler. Yani yoksa kendi menfaatlerine dokunan bir konu olmamış olsa, mesela diyelim ki Türkiye gibi bir ülke, bir İslam ülkesi öyle bir mülteciye insanlık dışı muamele yapmış olsa herhalde dünya medyasında hemen ilk haber olarak
evet,
servis edilir diye düşünüyorum. Hı hı.
Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan zaman zaman şu resti yapıyor. Eğer Türkiye'ye mültecilerin bakımı konusunda yardım etmezseniz kapıları açarız diyor. Bu konu ya da bu rest Almanya nezdinde sanki karşılık bulmuş gibi hocam. Almanya Başbakanı Angela Merkel Schengen bölgesinin korunmasına büyük önem verdiklerini belirterek Türkiye ile anlaşmamızın sebebi de budur. Doğru bir şekilde diyalog kurabilmemizin tek yolu da bu. Bu konuda üzerine büyük bir sorumluluk alan Türkiye'ye ek yardımda bulunmaya da hazırım demiş ama bu söyleniyor ama bir türlü gereği yapılmıyor. Şu yardımlar meselesi hala tam tamına yapılmıyor.
Nasıl ki Amerika'da en deli dolu beyanatlarına rağmen Trump'la biz bir muhatap, evet, bulabiliyoruz. Avrupa Birliği'nde ve Avrupa ülkelerinde lokomotif ülke Almanya, Almanya'da da Merkel zaman zaman açıklamalarıyla evet. makul şeyler söylüyor. Türkiye ile belli bir noktada mutabık kalınabiliyor. Ama Merkel'in dışında da bir Almanya var ve diğer Avrupa ülkeleri, yani İtalya'sı, Fransa'sı, diğer 28 Avrupa ülkesi tamamen bir tek mülteciyi bile ülkesinde görmeyen ırkçı
evet.
Nazi görüşlere sahip birçoğu insanlarla dolu. Hatta bu partiler son yıllarda büyük oy patlamaları gösteriyor. Mesela Libya'da bir hükümet sistemi yok şu anda. Bengazi bölgesinde Hafter var, Amerikan destekli. Trablus'ta meşru hükümet var, güneyde Tuarekler var. Böyle olunca da gerek Libyalılar gerek Afrika'dan Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilerin bir kısmı bu Sirte Körfezi civarından sallara binerek işte İtalya sahipleri evet. çok yakın, Malta, Sicilya Hı-hı. adası, Sardinya, Korsika filan o bölgelere gerek İtalyan gerek Fransa adalarına geçmeye çalışıyor. Ve enteresandır, Libya'daki sahil güvenlik muhafızlarının maaşlarını Avrupa ülkeleri veriyor.
Evet.
Yani ne kadar insani düşünüyorlar, Libya'daki sahil güvenlik muhafızlarının maaşlarını veriyorlar ve gerekirse botlarını batırmalarını, gerekirse en insanlık dışı muamelelere tabi tutmalarını, ama her ne pahasına olursa olsun bu teknelerin Avrupa'ya doğru hareket etmemelerini sağlamak. Hı-hı. Yani nasıl ki ana karnındaki cenini kürtajla yok eden ve belli bir haftadan sonra bunu aldıktan sonra bir katliamdır bu. Bunlar da daha ana rahmindeki bir cenin misali, daha Libya'dan sallara binen mültecileri orada derdest etmek üzere tedbirler alıyorlar. Yani bu insanlara ülkemize gelirlerse nasıl bir insani imkanlar tanırız, bu yükten ne kadar bize bir pay düşer diye bir şeyi asla akıllarına getirmiyorlar. Hı-hı. Sıfır mülteci.
Evet.
Ellerinden gelse bu. Politikaları bu.
İşte tam da onun anlattığınız o olayın bir örneği sanki yaşanmış gibi Akdeniz'de Libya açıklarında dün akşamüstü hocam, çok taze, alabora olan bir göçmen botunda 67 kişi can vermiş.
Yani istense kurtarılabilir bu.
Evet.
Ama şöyle bir dünyaya mesaj verilmeye çalışılıyor. Bak diyor, yola çıkarsanız yolda ölürsünüz.
Evet.
Geldiğiniz yerde de size kimse böyle sempatiyle bakmıyor, kucak açmıyor. Yani Fransa'daki o mülteci kamplarının yakılması geçtiğimiz dönemlerde. Birçok Avrupa ülkesindeki mültecilerin çok insanlık dışı ortamlarda tutulması, evet. başta Yunanistan olmak üzere. Bunu da dünya medyası aracılığıyla servis ediyorlar ki Avrupa'ya olan göçün yönünü bir nebze durdurabilmek. Ama bunu asla başaramayacaklar. Çünkü Avrupa'nın yaşlanan bir nüfusu var. Bu yaşlanan nüfusun yeri bir genç nüfusla doldurulamadığı için, bu iş gücü açığının giderilmesi için mutlaka yabancı nüfusa ihtiyaç var. Ve mülteciler de bu boşluğu, tabiat boşluğu kaldırmıyor, dolduran canlı dişine takmış insanların bu bölgeye. Hedefte Almanya, evet. Fransa, İngiltere gibi Batı Avrupa ülkeleri. Yani çoğu, yani kimse Bulgaristan'da, Romanya'da, Yunanistan'da temelli kalmayı da düşünmüyor zaten.
Hı hı. Peki. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında birlikteliğimize devam ediyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam, bir başka konuyla devam edelim programımıza. Geçen hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 36. yıl dönümünde Rum tarafında düzenlenen eylemlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı yakıldı. Rumların skandal eylemine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ve Türkiye'den sert tepkiler geldi. Bu arada Kıbrıs Rum Polis Genel Müdürü de Güney Kıbrıs'ta yakılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı ile ilgili araştırma yapılması talimatını verdiğini belirtmiş ve yaşananlar ciddi bir olay demiş. Bunu konuşalım. Bir de yine Kıbrıs bağlantılı bir gelişme var. Onu da paylaşıp sözü size bırakayım. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne boru hattı için çalışmalar devam etmekte deniliyor. Açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında bir elektrik ve doğalgaz hattı kurulması için çalışmaların devam ettiğini açıklamış. Bu gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz hocam?
Şimdi Kıbrıs adası Doğu Akdeniz'de adeta hani böyle Amerika'nın filan Abraham Lincoln uçak gemisi vardır ya, evet. Yani bir uçak gemisi gibi orada stratejik bir noktada duruyor. Bütün Doğu Akdeniz'i kontrol eder bir noktada. 9.300 kilometre kare civarındaki bu Kıbrıs adasının yaklaşık 1/3, 3.000 küsur kilometre karesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları. %60 küsuru Rum kesimine. Orada iki tane de İngiliz üssü var. Evet. Hayli de geniş arazileri söz konusu Kıbrıs'ta. Yalnız Kıbrıs adası bu Toros orojenik kuşağının güney aksında olduğu için dağlık, tepelik bir bölge, karstik arazi var. Dolayısıyla her yerde su bol bulunamıyor. O karlı dağlardan kaynağını alan dereler Lefkoşa üzerinden Gazi Magosa'ya gelen birçok derenin önünü bentler yaparak Kıbrıs Rum kesimi kendi bölgesine çevirdiği için su kaynaklarının paylaşımında da sorun olmuştu. Türkiye'de bunun üzerine
denizin altından
boru döşeyerek Kıbrıs'a Akdeniz kıyılarından Kıbrıs'a su götürdük biz. Evet. Şu an halen Kıbrıs'ın içme ve kullanma suyunun önemli bir kısmı bu suyla temin evet. ediliyor. Ve bu boru hattına paralel bir de doğalgaz hattının çekilmesi gündeme geldi. Böylece çünkü biliyorsunuz Türkiye doğalgazda transit bir ülke olduğu için son TANAP var. Evet. Türk Akımı projesi var. İran doğalgazı var, mavi akım var vesaire. Yani Türkiye bir ihtiyacının çok üzerinde. Doğalgazı da kendi sınırlarından evet. Avrupa'ya nakleden bir ülke. Kıbrıs'a da böyle bir hat çekilmesini bazı uluslararası medya kuruluşları şöyle değerlendiriyor. Türkiye aslında diyor Doğu Akdeniz'deki doğalgaz rezervlerinden çıkaracağı gelecekteki doğalgazı bu boru hattı üzerinden evet. kendi ülkesine nakledecek boru hattını yapıyor. Şimdi o da olabilir. Yani evet. Kıbrıs etrafında çok zengin gaz yatakları çıkarsa bir kısmını Kıbrıs kullanır. O Kıbrıs'a getirmek üzere döşediğimiz hattan evet. Türkiye'ye de doğalgaz pekala getirilebilir yani.
Bu arada son olarak bu bölümü noktalayacağız. Kıbrıs'ı Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Ercil diye bir kimse. Bir televizyon programında sarf ettiği sözler üzerine çok büyük tepki var hocam. Ercil programda burası Türkiye'nin işgalinde olan istila edilmiş bir yerdir diyor ve Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kansız bir katliam yaptığını iddia ediyor. Bu neyin kafası hocam?
Yani bu neyin kafası? Şöyle söyleyelim. Kıbrıs'la ilgili vaktimiz varsa birkaç cümleyle bir özet
evet,
yapmak istiyorum.
Evet, 2 dakikamız var hocam.
Kıbrıs 1571 yılında Kanuni'den sonra 2. Selim döneminde fethedildi. Ve 1876-1877-93 harbinde Ruslara karşı mücadele ettiğimiz sırada Ruslar İstanbul'u tehdit edince İngilizler yardım etme teklifi karşılığında Kıbrıs'ı bir üs olarak evet. kısa süreliğine verdik. Fakat buradan çıkmadılar. Birinci Dünya Savaşı sırasında da ilhak ettiler. Yani bir oldu bittiyle elimizden çıkan bir toprak parçası. Bu Kıbrıs'taki Rumlar zamanla Türkleri evet. İngilizlerin de yardımıyla bir kısmını İngiltere'ye, bir kısmını Türkiye'ye, bir kısmını Avustralya'ya göndererek orayı tamamen Rumlaştırma yapılıyordu. 1960 yılında bir anayasayla federatif bir yapı oluşturuldu. Ancak Rumların oradaki Türk azınlığa yapmış olduğu baskı ve zulümler bitmeyince biz 1974'te Kıbrıs'a barış harekatı yaptık. Ve 1/3'ünü denetim altına aldık. İşte ondan sonra ne olduysa oldu. Sorunuzun cevabı burada gizli. 1974'ten 2004 referandumuna kadar 30 yıl boyunca Kıbrıs'ta bir proje uygulandı.
Nedir o proje hocam?
Cumhuriyetin ilk yıllarında 20'li, 30'lu, 40'lı yıllarda uygulanan ve 1950'de Menderes yönetimi sırasında akamete uğrayan bir projeydi bu. İslamsız Türklük.
Evet.
Türkçülüğü alabildiğine öne çıkaran, yani Oğuz Kağan'a kadar giden bir Türkçülük vurgusu, Türküz.
Ama İslam
ama
yok.
Zerre kadar İslam yok. Yani 1980'de 12 Eylül darbesinde Kenan Evren Tunceli'ye bile İmam Hatip yaptırmıştı. Kıbrıs'a İslam adına, din adına bir çivi çakılmadı. Yani İslamsız bir Türklük nasıl? Yani biz her şeyi bu toplumu batılılaştırıyorduk. Yani çok da güzel gidiyorduk. 1950'de Menderes geldi, ezanı tekrar asli haline dönüştürdü ve her şey ters yüz oldu diye bir güruh var Türkiye'de. Gerek sivil gerek askeri bürokrasi içerisinde. İşte sizin o sözü söyleyen kişiler o zihniyetin yetiştirmiş olduğu ürünlerdir. Hı hı. Ve 30 yıllık bu eğitim sisteminde biz Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki personelin maaşını ödedik. Onların bütün kamu harcamalarının parası Türkiye'den gitti. Askerlerimiz orada Rumlara karşı onları korudu. Yani birçok subayımız, birçok askerimiz orada Kıbrıs görevi vardır hep böyle meslek hayatları boyunca. Ama 2004 yılında Avrupa Birliği'ne Kıbrıs Rum kesiminin girmesi söz konusu olduğunda bir referandum yapılmıştı. Acaba bu tek başına mı girecek, Türk kesimiyle birlikte girecek? Bu referandum sırasında Türk kesiminden bu zihniyetin yetiştirmiş olduğu gençlik, ki Denktaş'ın torunu bile bu noktaya gelmişti. Evet. Şunu söylemişti, Türk askeri işgalci burada. Evet. Gitsinler, yani biz Türkiye olmazsa, Türkiye bizim üzerimizden elini çekerse, biz Rum kesimiyle birlikte Avrupa Birliği'ne girersek, işte Avrupa Birliği'nde kişi başına milli gelir şu kadar, Türkiye ile alırsak bu kadar. Yani bu kadar basit, ucuz, çıkarcı, günlük hesap yapan, yani sadece kendi maddi hazzını ve refahını düşünen bir nesil türedi. Ve 2004'ten sonra Türkiye tekrar şey değiştirdi. Yani düzeni değiştirdi ve 2004 sonrası çok şükür ki Türkiye'nin katkılarıyla ilahiyat fakülteleri, camiler, Diyanet Teşkilatı ve dini kurumlar ihdas edilmeye başlandı. Ve o nesil artık kaç yıl sonra görünür olur bilmiyoruz ama bunu söyleyen zihniyet, söylediğim gibi İslam ile bu toprakların tarihiyle, kültürüyle zerre kadar nasiplenmemiş bir nesil maalesef yetiştirdik biz orada. Kendi elimizle yetiştirdik. Yani o insanları da suçlamamak lazım.
Peki hocam, bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de yayınımız var. Oradaki kardeşlerimize, dinleyenlerimize de selamlarımızı.
Yani bu bir projeydi. 1974-2004 arası 30 yıllık bir proje. İslamsız bir Türklük projesi Kuzey Kıbrıs'ta ve ben de şunu söylüyorum. İslamsız bir Türklük yumurtasız bir omlet gibidir.
Evet, düşünülemez.
Yani hiçbir yani hiçtir. Evet. Bu nedenle Türk ve İslam yani etle kemik gibidir. Hı-hı.
Mesela Avrupa'da Müslümanlar demezler, Türkler diye bahsederler değil mi? Müslümanlardan o kadar özdeşleşmiş, birbirine girmiş. Peki hocam, nokta koyalım burada. Bu bölümü noktalamış olalım. Değerli dinleyenler, aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında birlikteliğimize devam ediyoruz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diyoruz ve stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla konuları değerlendirmeye devam ediyoruz medeniyet coğrafyamıza dair. Hocam, İran'da geçen haftalarda benzin zammıyla başlayan protestolar devam ediyor. Öylesine şiddetlendi ki protestolar, Hümeyni'nin fotoğrafları bile yakılmaya başlandı neredeyse. Banka şubeleri yakıldı, talan edildi. Ölüler var, yaralılar var. Hakikaten ciddi bir protestoyla yine İran karşı karşıya. ABD ve İsrail açık desteğini açıkladı. İran'daki gösterilere, göstericilere desteğini açıkladı. Bu gösterilerin sonu nereye varır diye soralım. İran'da yeniden bir 1979'da yaşanan o devrime benzer bir karşı devrim olabilir mi?
Şimdi İran bizim doğu komşumuz. 1650'li yıllardaki Kasr-ı Şirin anlaşmasından bu yana da sınırlarımızın değişmediği yegane kadim bir komşu ülkedir İran. Ve İran bu kadar bize sınır olarak yakın olsa da İran'la ilgili bilgiler hep böyle genel geçer şeyler. Şimdi 1.650.000 kilometre kare civarında bir yüz ölçümü var. Yani İran'ın kapladığı alan Türkiye'nin iki katından biraz fazla. Nüfusu da Türkiye kadar 82 milyon civarında bir nüfusa sahiptir. İran coğrafyasında baktığımızda yekpare bir etnik yapı da söz konusu değildir. Yani Farslar İran toplumunun ancak yarısını oluşturuyor. Geri kalan yarısında ise bu Azerbaycan Türklerinin yaşadığı hemen Güney Azerbaycan dediğimiz bölge var. Kopet Dağları'nın eteklerinde Türkmenler var. Basra Körfezi civarında Şii Araplar var. Hemen Irak-Türkiye sınırının doğusunda Kürtler var ki bunlar Muhabbet Kürt Devleti'ni kurmuşlardı İkinci Dünya Savaşı evet. sırasında. Doğuda Pakistan sınırında Beluciler var. Çok etnik ve kültürel yönünden farklı bir mozaik andıran bir ülkedir İran. Ve 1979 İran İslam Devrimi ile birlikte ülkede yeni bir dönem başladı. Ve Şah'ın o kadar büyük zulümler olmuştu ki bu Şah'ın da arkasında Amerika desteğiyle bu zulümleri yaptığı için Amerika'ya olan kin ve nefret mevcut rejimin de adeta bir meşruiyetinin bir payandası haline gelmiş idi. Sonra İran-Irak Savaşı, savaş ortamında devrim biraz daha kendini yerleştirdi İran'da 1980-88 yılları arasında. Arkasından ne zaman bir ekonomik kriz İran'da iç siyasette bir tıkanma söz konusu olmuş olsa bunu İsrail ve Amerikan düşmanlığı ve keskin demeçler vererek veyahut da İran'ın üzerine gelebilecek tehditleri Lübnan'da Lübnan Hizbullah'a üzerinden, Suriye'deki rejim üzerinden, Yemen'den, Irak'ta yani İran hep problemleri ülke dışındaki vekalet savaşlarıyla bugüne evet. kadar getirdi. Ancak görünen o ki İran dünyanın en büyük petrol dördüncü sırada sanırım bu rezerv bakımından işte Venezuela, Rusya'nın arkası, Suudi Arabistan'ın arkasından doğal gazda yine aynı şekilde hep ilk dörde ilk beşe evet. giriyor. Bu kadar zenginliğin içerisinde milli geliri Türkiye'nin milli gelirin yarısı kadar bile değil. Ve insanlar satın alma gücü bakımından bakıyorlar. Her geçen gün fakirleşiyorlar. Fakat İran'daki kamu gelirlerinin ki petrol ve gaz gelirlerinin yaklaşık %40'ını devrim muhafızları elinde tutuyor.
Evet.
Ve mollalar diyelim. Evet. İşte bu devrim muhafızlarının elinde silah var. Bütün kamu kurumları bunların elinde ve bu noktada gösterilerle İran rejimini devirmeyi düşünmek şu aşamada çok çok zor. Çünkü rejim çok güçlü.
Evet.
Ancak rejimin de bu haliyle halkı ikna etmesi de pek mümkün gözükmüyor. Çünkü İran halkı öyle Afrikalılar gibi sömürge halk değildir. Yani uyanık insanlardır, inatçı insanlardır.
Evet.
Ve bugüne kadar İran hep şunu yapıyor idi ki yine aynı şeyi sanki İsrail, Amerika Birleşik Devletleri rejimin yardımcısıymış gibi biz göstericileri destekliyoruz sözünün İran'daki algılanışı şu. Yani rejim diyor ki bak diyor Amerika ve İsrail de bunları destekliyor diyor. Bunlar işbirlikçi diyor.
Evet.
Otomatikman sokaklar
boşalıyor.
Boşalıyor. Halbuki İsrail ile Amerika sesini kesse hiçbir şey söylememiş olsa İran'da zaten işler şirazeden çıkmış durumda. Yani yönetilemez hale gelen bir ülke var. Çünkü petrol ambargosu yegane gelir petrol ve doğalgaz olduğu için Amerika'nın da çok sert bir evet. acımasız bir ambargo süreci içerisinde devlet gelirleri azalınca bu kamu bütçesine de yansıdı. Benzine yapılan zamlar bardağı taşıran damla oldu. Yani benzin zammı insanları sokağa döktü ama onun gerisinde birikmiş çok sayıda sorun vardır. O yani bardağı taşıran son damladır diyebiliriz. Ama akşamdan sabaha bu gösterilerin de durulacağını beklemek de biraz mümkün değil gibi geliyor.
Evet. Yine Irak'ta da protestolar devam ediyor. Göstericiler sokaklarda. Güvenlik güçlerinin açtığı ateş ve gaz fişeği isabet etmesi sonucu dünden beri sadece 7 kişi ölmüş hocam. 17 onlarca kişi de yaralanmış. Yine protestocularla güvenlik güçleri karşı karşıya gelmeye devam ediyor Irak'ta. Orada
Irak'ta
da durum farklı değil.
Ambargo yok. Evet. Irak petrolünü, gazını yurt dışına satabiliyor İran'dan farklı. Fakat İran'da şu anda medyaya ve internete bir sansür var. İran'da ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz şu anda. Evet. Irak buna göre biraz daha şeffaf. Ama Irak'ta ise altyapı yok edilmiş durumda. Yani 1990 Saddam'ın Kuveyt'i işgali, 91'de başlayan hava bombardımanından bu yana, yani 91 yılından bu yana Irak altyapısı sürekli tahrip ediliyor. Sürekli hava bombardımanı, karadan patlamalar vesaire. Böyle olunca da insanların yarına dair hayalleri kalmamış durumda. Yani düşünün ki Irak'ta bir doğmuş bir insan olarak kendiniz addedin. 1990 yılından bu yana hep savaş var. Yani bunu Afganistan'a götürsek 1979'dan beri var.
Evet,
yani İslam coğrafyasında bakıyorsunuz 40 yaşına gelmiş bir insan, yani bir 10 yaşından beri savaşla büyümüş.
Evet.
Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir dünya ve dolayısıyla da gerek Irak'ta, gerek İran'da, gerek Suriye'de, Afganistan'da, Yemen'de, Libya'da yaşananlar hepsi bu insanların durup dururken kendi aralarında anlaşamamasından kaynaklanan bir savaş değil. Teamüden birilerinin silah sanayini canlandırmak için yapmış olduğu fitne operasyonlarının sonucu geldiğimiz noktadır burası.
Peki hocam. İsrail'le devam edelim. Amerika geçen aylarda Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak tanıdığını duyurmuştu. Dünyadan büyük tepki çekmişti. 40 yıllık politikasını ABD yine değiştirerek bu kez İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki yerleşimlerini yasa dışı olarak tanımayacağını açıkladı hocam. Bunu nasıl yorumlarsınız? ABD ne yapmak istiyor tam olarak? Yani daha önce Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul etti Trump. Şimdi de işgal edilmiş toprakları yasa dışı olarak kabul etmeyeceğini ifade etti. Yani Orta Doğu'ya biraz benzinle yaklaşmak değil mi bu? Ne yapmak istiyor ABD?
Şimdi olayın bir geçmişi var. Şimdi Filistin dediğimiz yer coğrafi bir bölge, işte Suriye ile Mısır arasında, Akdeniz kıyısında, batısı Akdeniz, doğusu Lut Gölü'nün olduğu bölgeye biz tarihi Filistin toprakları diyoruz. İsrail burada nasıl oluşturuldu sorusunu önce bir cevaplayalım. Osmanlı bölgeden çekildiğinde oradaki Yahudilerin oranı %3'tü 1918'de.
Evet.
Bakın rakamlar %3 bütün Filistin genelinde. İngiliz manda döneminde, yani 1918-1948 arasındaki 30 yıllık dönemde gerek Arapların topraklarına el koyarak, gerek dünyadaki Yahudileri buraya geçmesini özendirilerek, bütün dünya Yahudilerini Afrika'dan, Avrupa'dan, hatta Hitler'in bu işkencesinin bir sebebini de Avrupa'daki Yahudilerin İsrail'e göç ettirme politikasının bir sonucu olduğu söyleyen kaynaklar da vardır. Ve İsrail devleti kurulduğunda Filistin topraklarındaki Yahudilerin oranı %30 civarında. Evet. Ve %67'si falan Müslüman, %2-3 Hristiyan ve diğer etnik unsurlar var. Ve İsrail devleti ve Filistin'de İsrail arasında taksimat yapılırken İsrail'in şeyinde, siz 1/3 nüfusa sahipsiniz. Ülkenin nüfusunun, topraklarının yarısı İsrail'e, yarısı Filistinlere verildi. Ve bu kabul edilmedi. Arkasından Arap-İsrail savaşları başladı. Ve 1967 o büyük savaşta, 6 gün savaşında İsrail bütün o ikiye bölünen, yarısı Filistin'e, yarısı İsrail'e verilen toprakların tamamını işgal etti. Ve sadece Akdeniz kıyısındaki Gazze Şeridi
evet,
ve Kudüs'ten Lut Gölü'ne kadar olan Batı Şeria bölgesini de işgal etti, ilhak etmedi. Çünkü ilhak ederse nüfus da kendi içinde kalırdı. Bu nüfusa da vatandaşlık vermek zorunda kalırdı. Vatandaşlık verdiğinde de ülkede Araplar
çoğunlukta olurdu.
Öyle şeytani bir plan uyguladılar ki Filistinlileri iki ayrı cepte hapsettiler. Akdeniz kıyısında, Gazze şeridinde ve Kudüs'ün doğusunda, Batı Şeria'da. Bu Batı Şeria'daki bölgelerde verimli tarım arazilerinin olduğu bölgelere yavaş yavaş Yahudi yerleşimcileri iskan ettiler. Büyük siteler yaptılar ve bu sitelerle de Kudüs arasında, İsrail arasında duvarlarla örülü yollar, otobanlar yaptılar. Ve dolayısıyla bir köy ile diğer köy arasında 5 kilometre mesafe var. Diyelim araya bir Yahudi yerleşim yeri kuruldu. O iki köy arasına duvar çekilerek yol direkt İsrail'e bağlandı. O köylülerin bağı kesildi Batı Şeria'da. Peki ne oldu? Az önce sorduğunuz soruya şimdi gelecek olursak. Dünyada 7,5 milyar insan yaşıyor. Bu 7,5 milyar insanın sadece 14 milyon 600 bini Yahudidir.
Evet.
Binde 2'dir dünyadaki Yahudilerin oranı. Ve bu binde 2'lik Yahudilerin de %84'ü İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşar. Geri kalan bölgelerde 300 bin, 200 bin, 50 bin, 30 bin Yahudi nüfus vardır Avrupa ve dünya ülkelerinde. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'de işte 5,5 milyon her birinde nüfus vardır. Üçüncü sırada Yahudi nüfusun, yani İsrail ve ABD dışında Yahudi nüfusun en çok olduğu üçüncü yer Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilerdir. Yani orada 400 bin, 500 bin civarında bir nüfusu yasa dışı olarak Filistinlilerin evini yıkarak inşa ettiler. Yani yapılan metot şu, diyelim ki siz bir suça karıştınız, eylem yaptınız veya bir İsrail polisini bıçakladınız vesaire, yani canınıza tak etti. Gidiyor sizin evinizi buldozerle yıkıyor. İsterseniz ailede 20 kişi olun, hiç önemli değil.
Evet.
Binanızı yıkıyor. Bir bahaneyle o komşu binayı da yıkıyor. 3-4 tane binayı yıkıyor. Oraya bir site kuruyor ve ya en fanatik Yahudiler oraya geliyor, inşa ediyor. İşte böyle böyle, yani El Halil'den Ramallah'a, Cenin'den tutun da bütün Batı Şeria'daki şehirlerin etrafında en verimli o zeytinlikler, tarım alanlarının olduğu yerler, Yahudi yerleşimler inşa edildi. Ve bu inşa edilen böyle pıtrak gibi, yani diyelim ki bir bölge düşünün, genişçe bir bölge, coğrafya. Böyle 30 bin kişilik, 50 bin kişilik, 100 bin kişilik değil bu Yahudi yerleşimcileri. Diyelim ki hakim bir tepede bölgeyi kontrol eden, su kaynağı olan, toprağa verimli olan bir bölgeyi hemen trank diye çeviriyor, el koyuyor ve oraya 3-500 Yahudi'den oluşan bir site kuruyor, bir köy kuruyor, bir yerleşim birimi kuruyor ve oradan orayı direkt duvarlarla örerek İsrail'e bağlıyor. Bu şekilde yüzlerce Yahudi yerleşim yeri var ve bunlar yasa dışı. İşte bunun İsrail Devleti'nin bir parçası olduğunu, bu gayrimeşru yerleşimlerin meşruiyetini Amerika tıpkı Doğu Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul ettiği gibi orayı da kabul ediyor. Bütün dünyanın yasa dışı dediği bir yere Amerika maalesef yasal diyor.
Evet.
Ve bu da şunu gösteriyor, İsrail mi Amerika'yı yönetiyor yoksa Amerikan politikalarında İsrail'in etkisi mi baskındır? Bu soru soruluyor Amerika'da. Yani gerçekten.
Evet.
Yani Amerikan politikasını İsrail ve Yahudi lobisi mi etkiliyor? Yoksa onlar direkt Amerika'yı mı yönetiyor sorusu var şu anda. Ve Amerika'nın içinde de
tartışma konusu.
Siyonistlere karşı da büyük bir nefret ve öfke selinin başladığını söyleyebiliriz.
Evet, ilginç. Yine İsrail özelinde gelişmeler var, onu da paylaşalım. İlk defa İsrail'de hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı tarafından meclise verildi. Tabii Netanyahu başbakan olamayacağı için de İsrail'de başsavcılık Netanyahu'ya yolsuzluk, rüşvet vesaire gibi suçlardan soruşturma başlattı hocam. Netanyahu'nun herhalde sonu da yaklaşıyor diyebilir miyiz?
Evet, yani Netanyahu'nun günah defterine baktığınızda uzunca bir dönemde zaten devletin kendisi bir terör devleti olduğu için başka bir şeyin de beklenmesi mümkün değildi. Ancak şunu söyleyeyim, İsrail'de de parlamenter sistem vardır. Dünyada
evet.
Bakın parlamenter sistemin olduğu ülkelere bakın, seçim geçiyor, aylar
evet.
geçtiği halde hükümetler kurulamıyor, tekrar seçimler yapılıyor vesaire. Bunun dünyadaki örneklerini medyada çıkan haber bültenlerinde falan görüyorsunuz.
Evet.
Türkiye'de de hala birileri tekrar parlamenter sisteme dönüşün demeçlerini veriyor ama şunu söyleyelim, artık dünyanın gidişatı şunu gösteriyor ki koalisyonların seçim öncesinde yapıldığı bu başkanlık sistemi yavaş yavaş parlamenter demokratik ülkelerinde tercih ettiği bir yol ve İsrail'de yakında böyle bir sisteme geçerse hiç şaşırmayın çünkü hükümet kurmak konusunda problem yaşıyorlar her defasında. Evet.
Bolivya ile devam edelim. Geçen günlerde bir darbeyle Evo Morales görevden uzaklaştırılmıştı. İstifa etmek zorunda kalmıştı. Çok ilginç bir ayrıntı çıktı hocam bu darbenin arkasından. Gerçekte geleceğin petrolü olarak alınan lityum pastasının kapma savaşı yapılmış bu darbe girişimiyle. Bolivya dünya lityum rezervlerinin %60'ına sahipmiş hocam. Katı lityum pillerin kullanımı kısa dönemde gerçekleşecek bir yenilik olarak duyuruluyormuş. Ve katı lityum piller mevcut liyon pillerin kullanım ömrünü ve kapasitesini neredeyse 100 kata kadar çıkaracakmış. Lityum bu noktada önemli bir madem, siz daha iyi bilirsiniz tabii. Bolivya, darbe ve lityum, ne dersiniz?
Şimdi o lityum olayından başlayalım. Dünyada artık yavaş yavaş bu elektrikli otomobillere geçiş hazırlıkları var. Türkiye'de de mesela bizim Zorlu Holding bu pil üretimiyle ilgili fabrikaları kurmaya başladı Denizli'de. Bu iyi bir gelişme. Biz birinci şeyi kaçırdık bu sanayi devriminde otomobil yapmayı falan ama elektrikli otomobillerde falan iyi bir başlangıç yaptık. Tesla ile falan anlaşmalar oldu. Evet. Gerek bu cep telefonu teknolojisinde olsun gerek elektronik aletlerde artık o piller hayatımızın ayrılmaz bir parçası oluyor. Yani küçük bir çiple biz birçok şeyi uzun süreli idare edebiliyoruz. İşte bu lityum da bunların ana ham maddesi oluyor. Nasıl ki petrol ve gaz savaşları olduydu. Lityumun da en çok olduğu yerlerden biridir. Yani Bolivya zaten Türkiye'nin 1,5 katı geniş bir alana sahip Güney Amerika'da. Bu Evo Morales de yerli Kızılderili kökenli bir başkan idi. İyi kötü idare edip gidiyordu. Ama adamcağız 20 Ekim'de seçimi kazandı. İkinci defa mı, üçüncü defa mı seçimi kazandı. Ama 20 gün geçmedi ki sokaklar karıştı. Ve adam Meksika'ya sığınmak zorunda kaldı. İç kaos, kargaşa. Şimdi şöyle bir karşılaştırma yapalım. Neden Bolivya veya neden Venezuela? Venezuela'ya bakıyorsunuz. Maduro, ondan Maduro'dan önce Chavez'e tıpkı bizim Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan darbe girişimleri gibi kaç defa Chavez'i indirdiler, halk ayaklandı, tekrar iş başına getirdi. Chavez bu dünyadan göçtü gitti, yerine geçen Maduro'ya da gün yüzü göstermiyorlar. Sebep şu anda yeni keşiflerle birlikte Paramaribo Gölü civarındaki yeni keşiflerle birlikte bu Atlas Okyanusu ve o Lagin Gölü çevresindeki rezervlerle birlikte Suudi Arabistan'ı geçmiş durumda. Yani dünya petrol rezervinin %20'den biraz fazlası Venezuela topraklarında. Evet. Şimdi böyle bir ülkeyi çok uluslu şirketler rahat bırakmıyorlar. Şimdi Bolivya'ya deyince de niye Bolivya dediğimizde cevap geldi. Neden İran diyorsunuz? Dünya petrol ve gazın %20'sinin rezervi, pardon, dördüncü sırada yer alan İran, sonra Irak. Demek ki bu işler öyle tesadüfen yapılmıyor, tesadüfen karıştırılmıyor. Yani işte Şiilerle Sünniler anlaşamamış da bu bölgede kaos kargaşa çıkmış veya Kızılderililerle Beyazlar anlaşamamış da burada iç kargaşa çıkmış değil. Teamüden birileri bu bölgeyi karıştırıyor ve günün sonunda pastayı bunlar kapıyorlar. Evet. Her defasında filmin sonu nedense bunların yazdığı senaryonun bitiş şekliyle sona eriyor. Evet. Bu da acı bir durum.
Peki hocam, son dakikalarımız. Burkina Faso Genelkurmay Başkanlığı Fransa'ya hükümete bilgi verilmeden yaptığı uçuşların düşman saldırısı olarak nitelendirileceği ve uçakların vurulacağı uyarısında bulunmuş. Burkina Faso neden bunu söylüyor hocam? Sizden dinlemek isteriz.
Valla ben de haberi duyunca dedim Sayın Başkan ciğer yemiş herhalde bugün.
Evet.
Yani bayağı Afrika, Sahra Altı Afrika için oldukça cesur bir.
Bu arada Fransız sömürüsü mü Burkina Faso?
Elbette. Evet. Yani Batı Afrika'da Senegal'den başlayarak diyelim ki Mali, Moritanya, Burkina Faso, Nijer, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Madagaskar Adası, Fil Dişi Sahili, say say bitmiyor. Afrika'da 54 ülke var, 3'te 1'i Fransız sömürgesi. Frankofan ülkeler deniyor bunlara. Kullandıkları paralarda Orta Afrika frankı ve Batı Afrika frankı, merkez bankalarda Paris'tedir. Ve Fransa örtülü bir şekilde buraları hala sömürmeye, bir şekilde yönetmeye devam ediyor. Ancak işte Burkina Faso'da sanırım mevcut yönetim biraz menfaatlerine uygun hareket etmemeye başlayınca bizim bu çekiç güç marifetiyle nasıl ki Irak'ın kuzeyinde bir devlet kuluçkaya yatırıldı ve orada bir devlet oluşumu yapıldı. Şimdi de Burkina Faso'da devlet idarecilerinin yapmış olduğu tespitlere göre bizden izinli uçuşlar var diyor. Bir de izin almadan yaptıkları uçuşlar var diyor. İzinsiz yapılan uçuşların ülkedeki silahlı terör gruplarına Fransız uçaklarının silah ve mühimmat götürdüğünü tespit ettik diyor.
Evet, çok önemli bir iddia.
Ve bunun üzerine diyor bizden izinsiz hava sahamızı kullanan Fransız uçakları vurursa düşürürüz dedi. Bu evet. Afrika'da Burkina Faso gibi bir ülkenin söyleyebileceği çok cesur bir sözdür.
Evet.
Hatta ben sabah dersim vardı İran'da Afrikalılara, dedim Burkina Faso'luları tebrik ediyorum. Yani artık bu bir uyanışın da simgesidir. Hı-hı. Çünkü bunu Fransa'nın karşısında söyleyebilmek de yani o coğrafya için çok radikal bir çıkıştır bu.
Evet.
Bunun arkası da gelecektir.
Hı-hı, bakalım yansımaları yani
Fransa'yı
nasıl
da,
olacak?
Fransa'yı da zor günler bekliyor. Evet. Yani eskisi gibi her şey kolay olmayacak o coğrafyada.
Tabii şunu da belirtelim. Yakın zamanda Burkina Faso'da da karışık işler dönüyor.
Elbette bir bedel ödeteceklerdir ama artık nasıl ki Türkiye Van Münit'ten sonra bir sürü başına gayleler geldi ama hiçbir şey de eskisi kadar Türkiye'de kolay olmuyor. Artık Burkina Faso'da da kolay olmayacağını gördüler. Bundan sonra da görecekler.
Peki hocam. Süremizin sonuna geldik. 20 Kasım 1979 Kabe baskınının yıl dönümüydü. Bunu da sizden dinlemek isterdik ama belki bir başka programa bunu da konuşmak isterdik açıkçası. Süremiz doldu hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, haftaya yeni bir medeniyet coğrafyamız programında tekrar birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.